Ayrım 36. Telefon nostaljisi. Ne kadar önemli bir icat değil mi şu telefon? Nasıl yakın ediyor uzakları? Birkaç tuşa basıyoruz, dünyanın öbür ucundaki bir dostumuzla yanımızdaymış gibi konuşuyoruz. Biz çocukken bunu hayal bile edemezdik. Yurt dışını bırak, yurt içi bir görüşme yapabilmek bile büyük olaydı. Numaranı bildirir, saatlerce hatta bütün gün beklerdin bağlansın diye. Ve de ne para yazardı. Zaten her evde telefon yoktu. Lükstü, pahalıydı. Ayrıca sahip olunması zor bir şeydi. Başvuru sonrasında yıllarca beklenirdi. Telefonunuz çıktı demek müjde vermekti. Servetin bir parçası sayıldığından mirasa girerdi. Gerçi kanunen hala öyle ama önemli değil. Nasılsa herkesin üçer beşer telefonu var. En çok evlerinde telefonları olan arkadaşlarımızla toplanmayı severdik küçükken. Telefonla adam işletmek gibi çok özel bir eğlencemiz vardı o zamanlar. Evin sahibi çocuk, yiyeceği azarları ve cezayı göze alarak arkadaşlarına büyük bir jest yapmış olurdu. Adalarda hepten bulunmaz sint kumaşıydı. Tek tük birkaç evde ya var ya yok. Yalnızca hatırlı müşterilerin kullanmasına lütfedilen bakkal, kasap ve eczane dışındaki jetonlu telefonları kullanabilmek için postane, iskele ya da telefon kulübesi önünde uzun kuyruklarda beklenirdi. Zaten sık sık jeton yuttuklarından tepelerine vurula vurula enkaza dönmüştü çoğu. Ya çalışır ya çalışmaz. Çevir sesi gelmez. Konuşurken kesilir. Yanlış düşer. Jetonun boşa gider. Arkanda bekleyen sinirlenir. Konuşman biraz uzarsa jetonla cama çıt çıt vurulur. Cep telefonu ise ancak bilim kurgusal bir düştü. Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk, Mr. Spock ve diğerlerinin dididit diye öten küçük kapaklı şeyleri ceplerinden çıkarıp konuşmalarına imrenir dururduk kardeşimle. Ah ne güzel olurdu bir gün böyle bir şey icat edilseydi. Herkes kendi telefonunu cebinde taşısa, isterse kolye gibi boynuna assa, her yerde konuşabilse. Böylece sen banyoda, tuvalette veya odandayken çalan ev telefonunu annen baban açtığında için titremeyecek. Zaten gizli kapaklı yürütülebilen özel ilişkilerde heyecanla aranmayı beklerken genelde holde duran telefonun etrafında anlamsızca dolanıp durmayacaksın. Beklediğin telefonu kendin açmayı başarınca annen baban tepene dikilmeyecek. Yüreğin pırpır ederek çaresiz yanlış numara demek zorunda kalmayacaksın. Arkadaşınla hoşbeş ederken içeriden kimse yeter artık kapat şunu veya mektup yaz mektup diye bağırmayacak. Ve daha neler? Şimdi nasıl? Çeşidi güzel telefonumuz var. Kameralı, görüntülü, internet bağlantılı. Gerçi o görüntülü olanlar hiç bana göre değil ya. Telefon edeceğim diye saçımı başımı düzeltip giyinmeye kalkarım. Neyse. En önemli malımız. Sokağa çıkarken unutsak geri dönüp alıyoruz. En çok buluşmalar güldürüyor beni. Eskiden randevularımızda ne yapardık? Erken giden durur beklerdi. Şimdi ne yapıyoruz? Sözleşilen yere varır varmaz telefonumuza sarılıp ben geldim neredesin diyoruz. Hatta bazen ha gördüm seni diye konuşa konuşa birbirimize doğru yürüyoruz. Komik. Ya o kulağa takılan saçların örttüğü minicik telefonlara ne demeli? Kendi kendine konuşan birine deli derdik eskiden. Şimdi adam deli de olsa telefonla konuşuyordur deyip aldırmıyoruz. Eskiden kocamandılar, şimdi minicik oldular. Çantana atsan bulamazsın. Kocamanken kardeşim bir gün televizyonun kumanda aletini telefon diye çantasına atıp işe gitmişti. Canım teknolojim. Mesaj veya çağrı bırakmak da var. En çok gençler kullanıyor. Çağrı sinir bir şey. Genelde kontörü yoktur atanın. Mesaj yazmaktan da çocukların sağ el baş parmakları uzuyormuş biliyor musunuz? Kısaltma yapa yapa konuşmaların bozulması da cabası. Sılım, cınım, nıbır, kırışılım, öpt. İkide bir gelen banka, mağaza, servis mesajları da başka bir sinir. Şu numarayı tuşla şu olsun, bu numarayı tuşla bu olsun. Bir numaram yazıp tuşlamayı denediniz mi hiç? En çok aradığın numarayla 2 ay bedava konuşacaksın sözde. Ben denedim. Yılda bir veya iki kez aradığım bir numara çıktı. Burnuma güler gibi. Bu daha sırf telefon. Bilgisayar konusu ise bir derya. Çok düşünüyorum bu aralar, çok. Teknolojiyi kullanıyor muyuz, esiri mi oluyoruz diye. Ne dersiniz? Bugün hem Atina'dan, hem Mardin'den, hem Trabzon'dan dostlarla konuştum da ondan takıldım bu konuya. Farkındayım, pek gazoz gibi oldu bu yazı. Aslında biraz kafam bozuk. Ama yarın Van'a gidiyorum, değişirim. Haftaya bekleyin, ne biçim dolu gelirim kim bilir. Van Gölü ve Adaları. Nereden başlasam, nasıl başlasam bilmem ki Van Gölü'nü anlatmaya. Ki gizemli mi gizemli ve büyük mü büyük. Sanki gizem dolu bir deniz. Tevekkeli değil tüm türkülere Vanadzov, Van Denizi diye geçmiş. Büyük, gizemli, esrarlı, dingin, çılgın, huzurlu, hüzünlü, ürkütücü, etkileyici. Tevekkelli değil acılı efsaneler, dev masal yaratıkları yakıştırılmış. Üzerindeyken neredeyse yanı başından garip bir yaratık, ha göründü ha görünecek duygusu hiç eksilmiyor. Uçağın penceresinden gölü ilk gördüğümde tokat yemiş gibi oldum. Ahtamar Adası'nı fark ettiğimde ise nefesim kesildi. Kuş bakışı görünüşü öyle masalsı ki. Bulutların arasında büyülü gibi duruyor. Yağmur vardı hep. Başka bir gezide olsa sinir olurdum. Ama yağmur yakışıyor bu göle. Hem biz dağ bayır göl dolaşırken hiç de öyle deli deli yağmadı. Geceleri sel sağanak, gündüzleri hafif serpintiliydi. Ve de son gün muhteşem bir gökkuşağı sundu bize doğa. Ah öyle güzeldi ki hiçbir fotoğrafla anlatılamaz. Her birinde birer kilise bulunan dört ada var Van Gölü'nde. Ah damar, ay pardon beyaz damar. Her yerde ak damar yazıldığı halde bütün Vanlılar ah damar diyor ya, neyse. Çarpanak ki gıduts da deniyor. Resmen gaga anlamında. Çünkü eskiden gaga gibi uzanan bir yarım adaymış. Sular yükselince ada olmuş. Çarpanak da sanırım çarhapan olmalı. Öyle bir kayıt yok, zaten sonradan sorduklarım hayır dediler. Bu benim yakıştırmam. Çünkü oradaki kilisenin kötülükleri yok ettiğine inanılıyor. Kuş ki artar da deniyor. Burada da Narigati'nin Meryem Ana silüetini adanın tepesinde görmesinden sonra bir kilise yapıldığı söylenir. Biz de azıcık kaptırdık herhalde ki ister inanın ister inanmayın ya da neye yorarsanız yorun. Çarpanak'ta çektiğimiz fotoğraflardan birinde bir noktada gizemli bir ışık var. Bir de lim ki adır da deniyor. O da ateş demek, bilenler bilir. Tabii ki onun da üzerinde bir kilise var. Biliyor musunuz, geçenlerde bir yarışma programında Van Gölü'nde hiç ada yoktur dendi. Yani sorulan sorunun doğru cevabıydı. Hayret bir şey değil mi? Zaten Anadolu'da da hiç Ermeni yaşamamış ya. Dağlar, tepeler, ovalar, adalar, kilise dolu ama uzaylılar yapmış olabilir. Neyse, durduk yerde konuyu bulandırmayayım şimdi. Tekneyle Ahtamar'a doğru giderken yüreğim pır pır. Uzaktan ama epey uzaktan minicik göründüğünde bizde ne bir ses ne bir nefes. Sevdalı olan nereden nereye doğru yüzdü acaba? Oraya kadar yüzülmez ki. Sonunda atlamış olabileceği yeri keşfettik. Eh, sevda olunca oradan oraya yüzülür. Gittikçe yaklaştık, gittikçe büyüdü. Ah, pek güzel. Güzel, huzurlu ve sevecen. Kucak açıp bağrına basan bir havası var. İnsan orada bir ömür geçirebilir. Dünyanın bütün pisliğinden uzakta. Kiliseyi keşke onarılmadan önce görebilseydim. Büyük bir titizlikle dünya standartlarına uygun bir onarım yapılmış. Bir diyeceğim yok. Tamamen tahrip olan yerleri onarırken sonradan yapılmış eklemeleri belirtecek aykırılıkta bir malzeme zorunluluğu varmış. Ki aynı uygulamayı daha sonra Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda da gördüm. Sevmedim. Bana göre değil. Bence ruhu yara almış. duygusu azalmış. Tepesindeki haçın tartışması yapıldı. Vallahi bana sorarsanız konsa da olur, konmasa da. Çünkü artık müze olmuş. Adanın bir yanından girdik, diğer yanından çıktık. Uzaklaşırken bu kez de ters yönden gitgide küçülen fotoğraflar çektik. Artar Adası'nın yakınından geçtik. Oraya uğrayamazdık, yolumuz uzun. Buradan Çarpanak, Çarhapan ya da Gıduts tam 2 saat. Oradan dönüşte Gıduts'un kopan ucuna kadar motorla gidip arabaya bineceğiz. Hava hafiften fırtınaya dönmekte. Zaten 15.30'da kararmaya başlıyor. 16'da zifir. Ve Çarpanak. Burası Ahtamar kadar sık ziyaret edilmediği için iskele falan yok. İniş biniş eziyetli ve de zorlu bir tırmanma var. Ama inanın ki değer. Garip, hüzünlü ve tabii ki gizemli bir diyar. Kilise çok tahrip olmuş. Yakınında badem ağaçları altında bence her biri müzelik bir dolu mezar taşı var. Kim bilir kimler ne duygularla gömülmüş. Etrafta çöpler, hatta hijyenik petler. Kilisenin duvarlarında, hatta kubbesinde yazılar. Hey Ömer, Sıtkı, İbrahim, Esra, Sadık, Murat, her kimseniz adınız batsın. Ve dev bir kalbin içine adlarını yazan Ferhat ve İnci, sizin de sevdanız batsın, emi. Bir şekilde bu yazdıklarım kulağınıza gelsin de bana bir çatın isterseniz. Bitmedi valla. Ağrının bu yanı. Ankara'dan öteye geçmedikçe, gidebildiği kadar doğuya gitmedikçe, ülkemi tanıyorum sanmamalıymış insan. Ve biz, iyice denize karışmış İstanbul Ermenileri, oraları görmedikçe aslımızdan bir haber yaşar dururmuşuz. Görmek lazım ki dağlar nasıl çekiyor bizi. Ben geçen yıl Bitlis'e gittiğimde yol boyunca gözümü alamadığım her karlı tepeye Anuş'la Saroy'u yakıştırmıştım. Bir Ermeni efsanesinin kahramanları. İkide bir partır sarer, ay sarer. Yüksek dağlar ah dağlar diye bağıra bağıra Saron'un son şarkısını çığırıp durmuştum avaz avaz. Bu kez de kardeşim öyle oldu. Sık sık gözleri dolu dolu beni bu dağlarda bırakın gidin diyordu ki Uludağ'dan başkasını görmemişti. Şaşırıp duruyordu içinden taşıp duran tarifsiz duygulara. Ben biliyorum artık. Ağrı Dağı aşkına düştüğümden beri. Kanımızda var. Aslımız dağlı. Her Ermeni taşına toprağına silinmez izler kazınmış o diyarları görmeli. Ki o kadar uğraşmaya bir türlü yok edilememişler. Bir de Ermeniler bu ülkeye nereden gelmişler diye soranlar. Ki asıl soru. Nereye gitmişler olmalı? Tahrip edile edile kökü kazılamayan onca kiliseyi kim yapmış acaba o ulu zirvelere? Şu dağın adı Varakiler diyor Vanlı dostumuz Özgür. 7 kilisenin bulunduğu dağ Varakaler olmalı. Hazreti İsa'nın çarmığının küçük bir parçası korunmuş orada yıllarca. Manastır, kütüphane ve basım evi varmış vaktinde. Tüm kalıntılar rastgele eklemelerle ev olmuş, ahır olmuş. Çamur batak ilkel bir köy halinde. 7 kiliseler diye anılıyor. Şu da Artots derler diyor bir ara ve aslında Ardots veya Ardanots, tarlalık olmalı diye ekliyor sonra. Ülke çoğunluğunun aksine az buçuk aşina Ermenice'ye. Ayrıca eskiden beri Vanlı olanlar zamanla değiştirilip komikleştirilen çoğu yöre adının azıcık şiveli de olsa aslını kullanıyorlar. Varakaler, Gıduts, Aykezor, Ardanots, Arter gibi. Göldeki adalardan biri olan Artar dediğim de aslında Arter olmalıymış. Ahtamar da her yerde hatta kilisenin üstünde bile öyle yazıldığı halde Akdamar demiyorlar. Urartulardan kalma olup sonradan Ermenilerin olan Çavuştepe denilen yere de resmen Haykapert diyorlar. Haykın kalesi yani. Aşağıda uzanan uçsuz bucaksız ovaya da Haykazor, Haykın Ovası. Yukarıdan bakıldığında ovanın tepeye yakın yerinde birbirine paralel iki su kanalı görülüyor. Biri Urartulardan kalma, insanımız onu iptal edip yenisini açmış. Ama sonra ne olmuşsa olmuş, yeni kanal kısa zamanda iflas etmiş. Sonuç, hala Urartuların Sardurihinili'de yüzyıllar önce açtığı kanal kullanılıyor. Vaktinde akıl edilse de tahrip etmek yerine korunup yararlanılabilse. Gerçi yararlanmak denince tarihi yapıların sağlam taşlarının sökülüp sökülüp kullanılması anlaşılıyor ya. Neyse, onu kurcalamak değil niyetim. Ama ta Doğu Beyazıt'a kadar yol boyunca merak edip durdum. Bu Ermeniler salak mıymışlar ki bütün o boz bulanık, kurak çorak topraklara tarlalı, bağlı, bahçeli atlar vermişler. Eskiden öyleymiş demek. Peki ne olmuş da kurumuş hepsi? İklim değişmiştir belki. Sonra Nusaybin'e gittiğimde gördüğümü hatırladım. Suriye sınırındaki tel örgünün Suriye tarafı yemyeşil, bizim taraf çöl. Ne oluyor acaba? Yağmur o tel örgüye kadar yağıp bu tarafa yağmıyor mu hiç? Haykapert'te bekçilik yapan bir Mehmet amca var. Dünyada Urartu dilini bilen 28 kişiden biriymiş. İlginç değil mi? Ondan Urartuca seni seviyorum demesini öğrendim. Eştiye inima. Ağrı Dağı'nı görecek miyiz diye soruyorum yolda. Tabii diyor Özgür. Oraya doğru gidiyoruz. Alıyor beni bir heyecan. Aşkım depreşiyor. Ama önce başka bir dağı ve kitabını okuduktan sonra her geçtiğimde bana seni hatırlatan diyarları göreceğiz. Bakalım anlayacak mısın? Ve az sonra arazi adeta uzaysal, masalsı ve ürpertici bir havaya bürünüyor. Ucu sonu belirsiz, garip şekilli ve renkli kayalar, tepeler arasından geçiyoruz. Nedir bunlar? Lav. Aman tanrım, inanılmaz. Sence Tolkien buraları da görmüş müdür, ne dersin? Vay canına, bunları yapan ne? Tendürek. Al sana muhteşem bir dağ daha. Nihayet Doğu Beyazıt'tayız. Etrafa hiç bakmıyorum. Benim gözüm tam karşıda. İşte o diye bağırıyorum birden. Bilmediği diyarlarda yön duygusunu kestiremiyor insan. Ve onca muhteşem dağ arasında onu tanıyamaz sanıyor. Mümkün mü? Ah, zirvesi yok. Bulutlarla kaplı. Bu gördüğün yarısı bile değil diyorum kardeşime heyecanla. Ki zaten hayretle bakmakta. Bu kadarı bile güzel. Ama inanın bana, bu yandan görünen sırtı, yüzünü öte yana dönmüş. Göz yaşartacak kadar güzel. Yine sevda sevda oldum. Ben sırtına da razıyım ama vallahi öte yanı daha güzel.